家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 10 Şubat 2020 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç olacak. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyo konuğumuz Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabah gazetesinin manşeti Suriye sınırına milli kalkan. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin düşmanlarına korku salan yerli ve milli projelerdeki son durumunu sabaha anlattı. Yerli füze sistemi Hisar A yılın ilk yarısında geliyor. Roketsan'dan söz aldık. Güneye, Suriye sınırına göndereceğiz. Yüksek irtifa hava savunma sistemi Siper de 2023'te hazır olacak. Milli Muharip Uçak Projesi hızlanacak. Daha fazla kaynak ayıracağız. Uçağımız 2023'te hangardan çıkacak. Atak ve Gökbey helikopterleri için TEİ'de geliştirilen motorun testleri yapıldı. Türk halkı savunma konusunda müthiş hevesli. S-400 ve F-35 tartışması çıktığında bağış yapalım, yeter ki S-400'leri alalım mesajı yağdı. Vatandaşta benim de payım olsun düşüncesi var diyor Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir. Mehmetçik'ten İdlib'de hilal kuşatması bir başka haberin başlığı. Tank, obüs ve zırhlı araç konvoyuyla İdlib'e gelip 3 stratejik noktaya mevzilenen Türk Silahlı Kuvvetleri güçleri bölgeyi hilal kuşatmasıyla çevreledi. Mehmetçiğin İdlib'deki yeni üssü kentin 4 kilometre güneyindeki Mastume kasabası oldu. Bu noktada İdlib'in M4 otoyoluna açılan kapısı olarak görülüyor. Milliyet gazetesinin manşeti sepsise jet tanı. İsviçre'de çalışmalarını sürdüren Profesör Hatice Altuğ, sepsis hastalığına birkaç dakika içinde tanı konulmasını sağlayan bir teknoloji geliştirdi. Profesör Hatice Altuğ ve ekibinin geliştirdiği teknoloji, ölüme sebep olan sepsis hastalığının erken teşhisinde çok büyük önem taşıyor. Hastalığa çok hızlı müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen Altuğ, deneme aşamaları başarıyla sonuçlandı. Bu hastalığın erken teşhisiyle milyonlarca insanın da hayatı kurtulacak dedi. Profesör Altuğ, Eğer hastalığın sepsis olduğunu anlamazsanız antibiyotik veremiyorsunuz ve veremediğiniz her saat başı ölüm oranı %10 artıyor. Laboratuvar testleri 2-3 günde sonuçlanıyor ve zaman kaybediliyor. Ürettiğimiz teknoloji çok hızlı, test sonuçlarına 2-3 dakika içinde ulaşılmasını sağlıyor diye konuştu. Bu arada ölü sayısı SARS'ı geçti başlığı var. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında 813 kişi hayatını kaybederken müşahede altına alınanların sayısı 188.183'e yükseldi. Salgının ismini yeni koronavirüs zatürresi olarak duyuran Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 6.188 hastanın durumunun ciddi olduğunu açıkladı. SARS salgını 2003'te onlarca ülkeye yayılmış, ölü sayısı da 774 olarak kaydedilmişti diyor Milliyet gazetesi. Bir başka haberin başlığı ise büyük sevkiyat. Suriye rejim ordusu İdlib'e ilerleyişini sürdürürken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib ve çevresine yönelik sevkiyatı da devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gözlem noktalarına çok sayıda tank, obüs ve mühimmat takviyesi yapılıyor. İdlib ve çevresinde muhalif gruplar büyük saldırıya hazırlanırken terör örgütü YPG ise Esad yönetimiyle görüşmelere başladı demiş Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti pencerede iki tanık. Türkiye şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'i konuşuyor. Hürriyet olayı saniye saniye evlerinin penceresinden izleyen Meryem Mustafa Ö çiftinin ifadelerine ulaştı. Saat 21.15 sularıydı. Evde oturuyorduk. Bağırışlar, çığlıklar duyunca pencereye koştuk. Parktaki kameriyenin içinde bir adam vardı. Oradan uzaklaşmakta olan sırt çantalı bir başka kişiye küfürler ediyordu. Sonra kameriye dışına çıkıp "Ne karışıyorsun?" diye bağırdı. Küfür eden adam çantalıya koşup arkasından saldırdı, tekme attı ve o anda yere düştü. Çantalı kişi yerde yatan adama birkaç tekme attıktan sonra uzaklaştı. Elleri cebindeydi. O sırada bir kadın yerde yatanın yanına koştu. Adam ayağa kalktı, tekrar düştü. Kadın ambulans diye bağırdı. "Biz ambulans çağırdık," diyor Hürriyet gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti açık hava müzesi olacak. Akşam Haydarpaşa'daki kazılara eşlik etti diyor gazete. Raylar altında ortaya çıkan antik kentle ilgili kazıların üçte biri tamamlandı. Finalde peronların yenilenmesi, kazı alanının da açık hava müzesi haline getirilmesi planlanıyor. Yeni Birlik gazetesinin manşeti ABD İsrail hayaline izin yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın gündemine sözde 100 yılın planı adıyla giren ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden plan bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen, Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden bu planı tanımıyoruz. Görünürde iki devletli çözümü kabul eden, ancak İsrail işgalini Amerikan yönetimi himayesinde meşrulaştırma anlamına gelen bu girişimi asla kabul etmiyoruz. Filistin yıllardır işgal, yıkım ve acıya maruz kalırken İsrail haksız ve hukuksuz bir şekilde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır ifadelerini kullandı Erdoğan. Türkiye'nin Kudüs'ün ilhakına sessiz kalması ve Filistinli kardeşlerini bu mücadelede yalnız bırakması mümkün değildir. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki Kudüs kırmızı çizgimizdir. Müslüman ülkeler olarak bu süreçte bizlere düşen en önemli sorumluluk, Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini korumak, Barış Çınarı Kudüs'e sahip çıkmak ve Filistinlilerin haklarını savunmaktır, dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti estetikte çirkin pazarlama. 2 milyar dolara aşan estetik sektöründe tıp etiğini çiğneyip insan sağlığını tehdit eden pazarlama taktikleri de artıyor. Sağlık programlarının %90'ı estetiğe kayarken hekimler hastaların önceki ve sonraki hallerini reklam olarak kullanıyor. Sonuçta merdiven altı merkezler patladı, estetik yaşı 14'lere kadar düştü. En çok kazandıran işlemler botoks, yüz germe, dolgu ve burun ameliyatı. Dolgudan sonra ertesi gün işe başlayabilirsiniz, kimse anlamaz. Bir seansla 10 yaş gençleşme sloganları binlerce kişiyi ikna ediyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Yeni Akit gazetesinin manşeti Kudüs kıyamı. Türkiye Kudüs için ayağa kalktı. İstanbul, Sakarya ve Diyarbakır'da düzenlenen Kudüs mitinginde 7'den 70'e meydanları dolduran yüz binlerce Müslüman, Amerika Birleşik Devletleri'nin ihanet planını protesto ederken "Ümmet olarak Kudüs bizimdir, bizim kalacak" sözleriyle Filistin'e destek verdi, Kudüs'e sahip çıktı. Türkiye gazetesinin manşeti "Tarımı tehdit eden en büyük tehlike, hala şehre göçüyoruz. Son 5 senede köylerin nüfusu 214 bin kişi azalıp 6 milyona kadar düştü. Trafik, hayat pahalılığı gibi zor şartlara rağmen şehirler hala cazibe merkezi. Devletin son 17 senede çiftçiye verdiği destek 141 milyar liraya ulaştı. Ancak yine de göçün önüne geçilemedi. Bu tablo tarım ve hayvancılık üretimini de riskli seviyeye çekti. Gençler toprağa yabancı kaldı. Ortalama çiftçi yaşı 52'ye yükseldi. İşlenen tarım arazisi 20 yılda %12 daraldı. Uzmanlar son senelerde tarım maliyeti arttı, kazanç düştü. Tarımda umduğunu bulamayanlar toprağını terk edip büyük şehirlere gidiyor dedi. Diriliş Postası'nın manşeti ABD planına izin vermeyiz. Recep Tayyip Erdoğan, emperyalist ve siyonist kirli hesaplara meydan okudu. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin baş başa verip yüzyılın anlaşması dediği ihanet planı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı Müslüman ülkeleri sırtına dönse de biz Filistin'i yalnız bırakamayız" dedi. Erdoğan, Filistin'in tamamen işgal edilmeye çalışıldığını belirterek "Kudüs onurumuzdur" ifadelerini kullandı. Milat gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Milat gazetesinin manşeti "Bu oyunu bozarız". Esed, "Karışmayacağım" sözü vererek milyonları topladığı İdlib'de şimdi ise topyekün imha planını uyguluyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin seyrettiği bu kirli oyunu bozacak tek devlet Türkiye.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Emre Yüncü hattımızda bizi bekliyor. Emre Yüncü, günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BTK bünyesindeki siber savunma merkezinin açılış törenine katılacak ve orada vereceği mesajlar oldukça önemli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme dair önemli açıklamalar yapacak. Saat 15'te bugün AK Parti'de MKYK toplantısı olacak ve MKYK toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek ve hemen akabinde de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MKYK ile toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak. Saat 12'de de CHP'nin MYK'sı toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Kılıçdaroğlu A takımıyla bir araya gelecek ve o da yine gündeme dair bir toplantı olacak. Hemen akabinde de yine bir basın açıklaması bekliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bunun yanı sıra tabii ki FETÖ'nün darbe girişimi davaları devam ediyor. Bugün iki önemli dava görülecek Ankara'da. 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmaları alınacak. Dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdüğünü söyleyelim. Bir diğer önemli dava ise Jandarma Genel Komutanlığı davası. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davada görülecek. Bugün bu iki davayı da TRT olarak takip ettiğimizi söyleyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
Emre Yüncü, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç. Hoş geldiniz
programımıza.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Yoğun bir haftaya başlıyoruz. Biraz önce muhabirimiz Emre Yüncü, Bilgi Teknolojileri Kurumu yeni binası açılıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13.30'da bu açılış törenine katılacak. Bir de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı olacak bugün diye iletti bize gündemi. Nasıl değerlendireceksiniz bugünü?
Bugünü ve bu haftayı değerlendirelim isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce 13.30'da Bilgi Teknoloji Kurumu'nun yeni hizmet binasının açılış törenine katılıyor. Yaklaşık Şubat ayının başında da biliyorsunuz, daha doğrusu Ocak ayının sonunda da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kale olarak adlandırılan yeni binasını açmıştı. Teknoloji ve zamanı ayak uydurmak zorundasınız. O yüzden Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun yeni binasında oldukça önemli olduğunu ifade edebiliriz teknoloji açısından. Çünkü neredeyse siber saldırılara karşı yapılacak tüm önlemler, tüm önleme ve önleyici ve durdurma ve karşı atağa geçme pozisyonlarının tamamı Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun tarafından dizayn ediliyor. Bir de internet çağının bu kadar önemli olduğu bir dönemde BTK'nın da kendini yenilemesi ve güncellemesi ve bu çağa göre ayak uydurması oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da buna yönelik mesajlar vermesini bekliyoruz bugün. Öğleden sonra da AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına katılıyor. Geçtiğimiz hafta MYK toplantısını gerçekleştirmişti. Biliyorsunuz AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kongreden sonra en güçlü partinin karar alma merci. Bir takım teklifler var, AK Parti'nin vermesini beklediğimiz teklifler var. Onların görüşüleceğini ele alalım. Mecliste bu hafta oldukça önemli ve kritik görüşmelerin devam ettiğini söyleyeyim. Bu imar yasası başta olmak üzere. Mesela AK Parti bir torba yasa daha vermeyi planlıyor, içerisinde ekonomik paketinde olduğu. Bunların ele alınacağını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir genel değerlendirme yapmasını bekliyoruz AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında. Ve işte o gazete manşetlerinde sık sık gündeme gelen o İdlib'e yığınak, Suriye durumu ve diğer taraftan baktığımız zaman da işte İsrail'in sözde adı her ne kadar da Orta Doğu barış planı olsa da tek taraflı Amerika Birleşik Devletleri planı diyoruz bizimle. Çünkü kimseye danışmadan yapılmış bir karar. Bunların ele alınmasını bekliyoruz. Bu hafta Salı günü AK Parti'nin grup toplantısı yapılmayacak. Çarşamba günü yapılıyor tekrar. Yeniden hatırlatalım, geçtiğimiz hafta da çarşamba yapılmıştı. Henüz Salı günü programı net değil Cumhurbaşkanı'nın, ama çarşamba günü AK Parti grup toplantısını yaptıktan sonra öğleden sonra Maraş'a gidiyor. Kahramanmaraş'ın 100. kuruluş, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ve oldukça önemli bir tarih. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gidecek, bir önemli açılış töreni de var burada yine. Burada da bazı mesajlar vermesini bekliyoruz. Perşembe günü de iki günlük Pakistan ziyareti var. Pakistan ziyareti önemli. Biliyorsunuz Çin seyahati dönüşü uğrama ihtimali vardı ama sonrasında iptal edildi, bu tarihe alındı. Hem askeri işbirliği anlaşmalarımız var Pakistan'da, hem de yeni askeri işbirliği anlaşmalarının olmasını bekliyoruz. Ve tabii ki Keşmir sorunu. Bununla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar mutlaka olacaktır.
Peki, biraz önce siz de altını çizdiniz. İdlib konusu gündemin ilk sırasında. İdlib'de hem hafta sonu Rusya ile görüşmeler vardı. Diplomatlar, askerler, istihbaratçılar 8 Şubat Cumartesi günü bir araya geldiler. Onun ayrıntılarını soracağız size. Bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'e bir yığın var. Şu anda durum nedir İdlib'de ve bundan sonra neler olabilir?
Şu anda durum nedir? Önce Türk Silahlı Kuvvetleri açısından değerlendirelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin %10'luk gücünün şu aşamada İdlib'de olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün bir komando birliğinin daha tekrar gittiğini ifade edelim. Dün 300 kişilik bir konvoy, 300 zırhlı araçtan oluşan bir konvoy İdlib'e gitmişti. Cumartesi günü bir yığınak yapılmıştı. Bu biraz da bilerek aslında bakacak olursanız sosyal medya ortamına sızdırılıyor. Çünkü bunun anlamı şu: ben oradayım, geliyorum ve verdiğim sözümün de arkasındayım mesajını veriyor Türkiye. Çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayının sonuna kadar gözlem noktalarının etrafından herhangi bir şekilde Esad'a bağlı rejim unsurlarının çekilmemesi halinde Türkiye'nin gerekirse kendisinin buna müdahale edeceğini ifade etmişti. Cumartesi günü Rusya'dan gelen bir heyet var, askeri heyet var. Ben bu tür heyetlerin çok da amacının doğru yolu bulmak olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz böyle zaman kazanma üzerine kurulmuş strateji hamleleri olduğunu söylüyorum. Zaten o yüzden ifade ettim, bilerek biraz da bu askeri konvoylar gözümüze sokuluyor internet ortamında. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Almanya ile Rusya 2. Dünya Savaşı'nda askeri yetkililer müzakere halindeyken Almanya Rusya'ya girdi. Yani bu böyle çok böyle askeri müzakereyle olabilen bir şey değil. Bu işi çözerse Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme çözer. Bunu askeri yetkililer de biliyor, diplomatlar da biliyor, Cumhurbaşkanlığı kaynakları biliyor, Kremlin de biliyor. Yani bu Rusya-Türkiye ilişkileri başka, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ilişkileri başka bir eksende yürüyor. Çünkü bizim konuştuğumuz bir askeri yetkiliden aldığımız bilgi şu yöndeydi: Ruslarla her şeyi konuşuyoruz, her şeye evet diyorlar ama biz bunun sahada yansımasının %10'unu görüyoruz. Yani işte bak, orada şu var, bu var falan filan. Yani mesela geçtiğimiz 2 hafta önce yapılan saldırı, hain saldırı. Yani bunun Rus unsurları tarafından, böyle sahadaki Rus unsurları tarafından bilinmemesinin imkan ve ihtimal yok ki. Akşam saatlerinde Hulusi Akar'ın yapmış olduğu açıklama net olarak ortaya koydu. Saati saatini ifade etti. Sürekli olarak yığınak yapılıyor. Dün Hulusi Akar Hürriyet gazetesinde meslektaşımız Fatih Çekirge'ye bir mülakat vermişti. B ve C planlarımız hazır dedi. Hem Fırat Kalkanı Harekatı'nı hatırlattı, hem Zeytindal Operasyonu hatırlattı. Bunlar ve B ve C planları arasında yer alıyor dedi. Ama bu B ve C planları tehdit olarak algılanmasın, çözümün odağı olarak değerlendirilmesine fayda var ifadesini kullandı. Bu oldukça dikkat çekici bir unsurdu. Bölgedeki tansiyon yükseliyor ama ben ilerleyen zamanda, yani yakın bir tarih içerisinde Rusya'nın olaya müdahil olacağını ve Esed rejiminin buradan Türkiye'nin istediği o Soçi mutabakatındaki noktaya geleceğini düşünüyorum. Çünkü Ankara'nın kırmızı çizgisi şu aşamada bu: Ankara Soçi mutabakatında Esed rejimi unsurları neredeyse tekrar oraya çekilmelerini istiyor. 2 kere 2 daha 4.
Peki, o zaman biz de bu hafta olacak gelişmeleri takip edeceğiz. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 6 Şubat'ta The Guardian gazetesine verdiği bir röportaj var. Bu röportajda adada federal bir çözüme tez zamanda varılmadığı takdirde bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceğini ifade etti. Bir de Kırım tarzı ilhak ihtimali sorusunu korkunç ifadesiyle cevapladı. Türkiye'ye bağlanmanın korkunç olduğunu söyledi. Sanıyorum özetle bu açıklamaları, ama Türkiye'den çok tepki gördü. Nasıl değerlendireceksiniz?
Yani Arzu Hanım, bunu değerlendirecek çok bir tarafı yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı herhalde Guardian'a verdiği mülakattan dolayı olsa gerek ki farklı bir çizgide. Yakında Kıbrıs'ta seçimler var. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yani Türkiye olmasaydı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu andaki durumu ne olurdu? Bunu pek kestiremiyoruz. Ama şu bir gerçek ki yani suyundan affedersin tırnak içinde suyun tuvalet kağıdına kadar her şey buradan gidiyor. Ve şöyle bir algı oluşturmak da yanlış. Yani Türkiye olmasaydı biz şu anda başka bir noktadaydı olurduk. Farklı bir durumda olabilirdik. Belki Avrupa Birliği'ne girebilirdik gibi bir yaklaşım var. Ben şimdi oraya gittiğim için de böyle görüyorum. Bazı kişilerden bu tür şeyleri duyuyoruz. Yani Türkiye olmasaydı biz bu noktada olmayabilirdik. Belki de Avrupa Birliği'nde olabilirdik diye. Ama unutulan bir şey var. Sayın Akıncı'nın, Mustafa Akıncı'nın vermiş olduğu demeçteki gazetenin ülkesi Avrupa Birliği'nden çıkmak için uğraştı. Ve uğraştı. Sonuna da amacına da ulaştı. Yani Avrupa Birliği'nden ben çıkıyorum dedi.
Evet.
Yani işte şu önemli. Rumlarla biz anlaşmalıyız. Anlaşamazsak Türkiye bizi yutar ifadesi. İşte bu bahsettiğimiz federe çözüm odaklı
Evet.
şeyde. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani bizi yutar ifadesi doğru değil. Bugün Mustafa Akıncı bu ifadeleri rahatlıkla kullanabiliyorsa biraz da bu Ankara'nın bölgedeki gücünden kaynaklanıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Tamam biz Kıbrıs'ı kaderine bırakalım. Bakalım kim kimi ne kadar süre içerisinde yutuyor. Bunu çok daha net bir şekilde görürüz. Herhalde Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok bir beklentisi yok ki böyle bir ifade kullanıyor. Ya da şöyle bir tersten okuma yapalım. Kıbrıs'ta bu durumdan rahatsız olanların oyuna talip ki böyle bir değerlendirme yapıyor. Meclis Başkanı'ndan AK Parti'ye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den diğer bakanlara kadar birçok eleştiri aldı. Ve eleştirilerinde haksız olduğunu söylemek yanlış olur, yanlış bir değerlendirme olur. Kıbrıs Türkiye için önemlidir ama Türkiye Kıbrıs için hayatidir. Her zaman için bunu söylemişimdir yani.
Peki, evet, Türkiye'den de dediğiniz gibi tepki çeken açıklamalar oldu bunlar. Şimdi bir de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen parlamenterler arası Kudüs platformu 3. konferansı var. Türkiye ve Türk dünyası ülkelerinden temsilciler de katıldı bu konferansa. Bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuala Lumpur'da düzenlenen bu toplantıya bir mesaj gönderdi ve bu planın tanınmayacağını söyledi. Hayalden başka bir şey değildir dedi. Bir yandan İslam dünyasının böyle bir tepkisi var. Bir yandan da İsrail Başbakanı Netanyahu yeni haritayı düzenlemeye başladık açıklaması yapıyor. Nasıl değerlendireceksiniz Kudüs meselesini?
Netanyahu gitmeden ne yapabilirim? Yani giderek İsrail devleti, çünkü biliyorsun hakkında bir soruşturma var. Ciddi de bir soruşturma. Ve İsrail kamuoyu beni süpürmeden önce ne yapabilirim? Arayışı içerisinde. Mutlaka başka konuklarımızla, uzman konuklarımızla bunu değerlendirmişsinizdir daha önce ama bir anlaşma düşünün ki anlaşmanın diğer tarafı yok Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte Trump var, Netanyahu var. Oradaki İsrail'li yetkililer var, Amerikalı yetkililer var ama Filistin'den bir kişi yok. İşte çağırdık gelmedi, telefonumuza çıkmadı gibi ifadeler var. Zaten Mahmut Abbas bunu ifade etmişti. Tarihe böyle girmek istemiyorum, anılmak istemiyorum diye. Yani Arap Birliği bile bu duruma karşı çıkıyorsa gerçekten bunun çok uygulanabilirliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Arap Birliği bu tür konularda ya bir durum bakalım itidal belki orada işte kan akmaz falan gibi yuvarlak cümlelerle genellikle bu emellerin, bu planların değirmenine hep su taşımıştır. Ama Arap Ligi ve Arap Birliği'nin yapmış olduğu açıklama bile aslına bakacak olsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in burada nasıl bir imkansızı denediğinin ispatı niteliğinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten sözde 100 yılın planı ile ilgili bir yorumda bulunmuş. Biz buna izin vermeyeceğiz diyor. Bu hayalden öteye başka bir şey değil. Bunun olması ihtimali zaten seçenekler arasında yok diyor. Değerlendirdiğimiz zaman da zaten bunun olabilirliği yok. Yani ben sana askeri güç vermeyeyim. Elindeki silahların hepsini bırak. Ben sana küçük bir nokta bırakayım. Yani bir ilçe kadar bir yer. Orada yaşa işte. İşte Kudüs'ün yönetimi de İsrail'de olsun. Ve bir de işte 50 milyar dolar gibi bir sana kaynak aktaracağım. İşte bu da sana yeter diyor ama yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olan arka planda Orta Doğu'daki neredeyse tüm taşeronluk işleri üstlenen ülkeler Ne demek istediğimi az çok tahmin etmişsinizdir bu bölgede. Filistin devletine her biri 5'er milyar dolar verse zaten bu Amerika Birleşik Devletleri'nin vaat ettiği 50 milyar dolar rahatlıkla verilir. Ama burada biraz amaç farklı, biraz dert farklı. Hem Trump kendi kamuoyu içerisinde güçlenmek ve İsrail lobisinin desteğini daha da perçinlemek için böyle bir adım attı. Zaten ifade etti açıklamasında. İsrail için çok şey yaptım. Yapmaya da devam edeceğim ve biraz da Filistin için yapayım dedi. Ya Filistin için yapmasa daha doğru olur. Çünkü onun Filistin için yapacağı her adım Filistin'in bu coğrafyadan silinmesinin bir işareti anlamına geliyor. Ama Türkiye bu noktada çizgisi net. Geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu da ifade etmişti. Kimse olmasa bile biz bu konuyu savunacağız ifadesini kullanmıştı. Kırmızı çizgimiz demişti. Yani bu ülkede, bu coğrafya üzerinde bizim zaten kendimize ait bir takım bize husumet güden kişilerin hesapları vardı. İşte görüyorsunuz İdlib'de yaşananlar, Doğu Akdeniz'de yaşananlar, işte Libya'da yaşananlar. Bu arada Doğu Akdeniz'le ilgili şu ifadeyi kullanayım. Geçtiğimiz günler içerisinde henüz Enerji Bakanlığı tarafından açıklanmadı ama biraz konudan da uzaklaşmadan ifade edeyim. Türkiye burada petrol arama çalışmalarını daha da derinleştiriyor. Brezilya bandıralı yanlış hatırlamıyorsam bir petrol arama gemisi İngiltere'de düzenlenen ara çıkarttırmada normal fiyatı 600 milyon dolar. Gemiden 37 milyon dolar gibi rakama satın aldı Türkiye. Birkaç tamiratın ardından onun da Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına yer alacağı ifade ediliyor. Yani yaklaşık 13 bin metreye kadar inme kapasitesine sahip olacak. Bu coğrafya üzerine biz bunlarla uğraşıyor iken diğer tarafta Filistin sorununun bizim üstlenmemiz Türkiye'nin dış politika ne kadar aktif olduğunun bir göstergesi. Ama buradan bir sonuç çıkmayacağını Trump da biliyor. Netanyahu da biliyor. Onu destekleyen ülkeler de çok rahat bir şekilde biliyorlar zaten.
Peki Libya'da ateşkesin devamı yönünde bir irade var. Nasıl değerlendireceksiniz orada son durumu?
Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen raporlar ve değerlendirmeler her iki tarafına çok ciddi bir şekilde askeri yığınak yaptığını ve ilerleyen bir zamanda burada çok ciddi bir mücadelenin başlayacağını ifade ediyor. Çünkü Washington'a biliyorsunuz her ülkeden bazı notlar gider. O ülkenin iç kamuoyu ile ilgili, o ülkede yaşananlarla ilgili. Gerçi Libya'da şu anda iç kamuoyu gibi bir şey söz konusu yok. Bildiğiniz bir iç savaşa doğru ülke sürükleniyor ama hem Hafter hem de diğer taraftan da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin burada bir yığınak yaptığını ifade edebiliriz. Ama şunu söylemekte fayda var. Özellikle bu Suriye ekseninde Türkiye'nin sıkıştırma çalışmalarından biri de zaten bizim Libya'daki aktif rol almamız, aktif bir şekilde görev almamız. Yakın bir zaman içerisinde ben kişisel fikrim dilerim olmaz ama burada yakın bir zaman içerisinde kızılca kıyametin kopacağını düşünüyorum. Çünkü yani onaylanmış, teyit edilmiş kaynaklardan edinilen bilgiye göre özellikle Hafter yönelik günlük yaklaşık 3.000 tona yakın mühimmatın Hafter güçlerine Mısır üzerinden aktarıldığı iddia ediliyor. Yine finansör olan ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri. Artık bunu açık açık söylüyor herkes de. Ve böyle bir ortamda bu kadar yığınağın, mühimmat yığınağının yapılması herhalde havai fişek gösterisi olarak kullanmayacaklar bunu. Muhtemelen Libya Ulusal Hükümeti'ni devirmek için bir mücadele yapacaklar. Ama diğer taraftan Libya Ulusal Hükümeti'nin de bölgede yoğun bir şekilde kendi alanında, kendi çapında yığınak yaptığını söyleyebiliriz. İlerleyen yıllarda burada tansiyon yükseleceğini düşünüyorum günlerde.
Evet, başta da belirttiğimiz gibi yoğun, hareketli bir haftaya başladık ve hem geçen haftadan, hafta sonundan kalan gündemi hem de bu haftayı sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
Ben teşekkür ederim.
programımıza
İyi yayınlar diliyorum.
katıldığınız
Sağ olun.
için. Sağ olunuz, teşekkür ederiz. TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaççı konuğumuzdu.
ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, ekonominin gündemini konuşacağız şimdi de. Stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Ekonominin gündeminde geçtiğimiz Perşembe akşamı meclise gelen 40 maddelik bankacılık kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kanunu'nda bir değişiklik öngörülüyor. Neler getiriyor bu tasarı? Önümüzdeki günlerde ne tür değişiklikler olabilir?
Şimdi bir süreden bu yana biliyorsunuz Türkiye ekonomisiyle ilgili ekonomiye etki eden ekonomi dışı faktörlerden bahsediyoruz. Siz içeride bazı güvenlik mekanizmalarını, ekonomi güvenliğine ilişkin mekanizmaları almadığınız zaman dışarıdaki hareketler, Türkiye ekonomisine yönelik piyasa bozucu işlemler ekonomide önemli sorunlar oluşturuyordu. En yakın örneği de Ağustos 2018'de yaşadığımız o spekülatif kur ataydı, hatırlayacaktır dinleyicilerimiz de. Ondan sonra biliyorsunuz pek çok alanda Türkiye ekonomisinin bu dış şoklardan, dış etmenlerden en az etkileneceği şekilde bir finansal mimari oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da onlardan bir tanesi. Açıkçası manipülatif, spekülatif işlemlerle ilgili piyasa bozucu hareketler yapanların tespit edilmesi ve tespit edildikten sonra cezalandırılmasına ilişkin bir kanun değişikliği önümüzde. 40 maddelik bir değişiklikten bahsediyoruz. Bu şu açıdan önemli. Daha önceden bu tarz işlemlerde çok basit para cezaları eğer tespit edilebilirse, şimdi bir de onların da sınırı, çerçevesi belirlenecek. Daha önceden çok yoruma açıktı bu manipülatif işlemler, piyasa bozucu işlemler. Şimdi bunun çerçevesi belirlenecek. Hem SPK tarafında hem BDDK tarafında bir çerçeve belirlenecek. Ekonomiyi bozacak, ekonomiyi yıpratacak, ekonomiye zarar verecek işlemler hangileri? Bunun çerçevesi ne? Ve bunlara verilecek cezalar ne olacak? Bununla ilgili getirilen bir hapis cezası kısmı da var. 3 yıldan başlayacak hapis cezaları. Bu 3 yıl neden önemli? Daha önceki 3 yıla kadar olan hapis cezaları biliyorsunuz hükmün ertelenmesiyle erteleniyordu. Yani hapis cezası almıyordunuz. Yani bir ceza oluşuyordu ama hükmün ertelenmesi kapsamında yine hayatınıza devam ediyordunuz. Oysa artık bu 3 yıl sınırlamasıyla beraber Türkiye ekonomisini bozacak bir işlem yaptıysanız ve bu kurallar çerçevesinin dışına çıktıysanız, bu tespit edildiyse artık hapis cezası var. Bu şu açıdan önemli. Siz kendi çıkarlarınızı maksimize etmek için bütün bir ülkenin ekonomisini bozucu hareketlere neden olabiliyorsunuz ki yine 2018 Ağustos'unda yaşadığımız şeye baktığımızda maalesef dışarıda yapılan işlemler bizim bankalarımız aracılığıyla yapılmış oldu. O özellikle TL'nin swap kanalında kullanılması, o yüksek miktarlarda TL'nin bir anda piyasaya sürülmesi, kurun 7.40'lara fırlaması konusu bizim düzenlememiz içerisindeydi ve o gün için bir engelleme yoktu. Ondan sonra alınan pek çok karar vardı. İşte öz sermayenin %25'ine kadar swap'a izin veriyordu. Türk lirası swap'ına ama. Yani dövizle ilgili bir işlem yapacaksanız sorun yok. Orada bazen bilerek veya bilmeyerek, hani bilerek söyleyenler biraz art niyetli, bilmeden söyleyenler de eksik bilgiyle söylüyorlar. Döviz, yani dövizle ilgili bir swap yapacaksanız sorun yok ama gece Türk lirasına ilişkin bir işlem yapacağınızda öz sermayenizin %25'ine kadar buna izin veriyordu ki dün o da %10'a çekildi. Son birkaç gündür biliyorsunuz yine Türk lirasına ilişkin hareketler başladı. O da %10'a çekildi. Bu sabah da bu 40 maddelik kanun teklifinden bağımsız olarak bankaların işlem ücretlerine ilişkin üst sınırlar güncellendi ve çok aşağı düşürüldü. Bu da özellikle reel sektörün istediği bir durumdu, ihtiyacı olan bir düzenlemeydi. Çünkü çok fahiş işlem ücretleri alabiliyordu bankalar. Yine dün Şekip Avdagiç'in, İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Özel bankaların kredi yapılandırmasında, yani daha önceden yüksek faizle kredi almış, faizler düştükten sonra yeni faize göre reel sektör işletmelerinin yeni yapılandırmalarından uzak durduğu, bu konuda çekimser davrandığına ilişkin bir açıklaması vardı. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuzda aslında çözülmesi gereken pek çok sorun olduğu, bu 40 maddelik kanun teklifinin de bu kapsamda çok önemli olduğunu gösteren birkaç örnek.
Peki. Bir de sizin de biraz önce altını çizdiğiniz gibi hafta sonuna doğru cuma günü dolarda bir hareketlenme yaşandı. 6 liranın üzerine çıktı dolar hafta sonu da tabii o şekilde devam etti. Bugün yine 5.98'e düşmüştü yani, ben geldiğimde.
Şimdi swap kanalına alınan önlem tabii orada %25'ten %10'a çekildi tekrar biliyorsunuz. Biraz önce söylediğim üzere o para takasında TL'nin alınıp satılmasıyla ilgili kısımdaki sınırlandırma. O biraz etkili oldu. Bir de tabii yani rekabetçi kur dediğimiz kur seviyesi için de önemliydi. Yani 6 çok kritik değil. Sadece psikolojik etkisi var. Bence 6-10'a kadar çok normal. Hatta olması gerekenler 6-0-5'ler hep bunu söylüyoruz. Çünkü bizim bundan sonra o yeni finansal mimaride göreceğimiz seviye düşük faiz. Rekabetçi kur, bu politika artık çok önemli çünkü kurun düşük olması yani TL'nin olması gereken değerden daha değerli olduğu dönem bizim ithalatımızın yüksek, ihracatımızın düştüğü döneme işaret ediyor. Yani ihracatın da şöyle söyleyeyim, olması gerekenden daha az ihracat yaptık. Şimdi rekabetçi kurla beraber ihracatın arttığını, ithalatın kısıldığını görüyoruz, ithalatın azaldığını görüyoruz. Bu bizim için önemliydi. Tabii burada... 6 bence psikolojik sınır. Yani 5.98 ile 6.02 arasında çok kritik bir önem yok aslında. Fakat psikolojik olarak 6'nın 6 kısmı önemliydi. Bu son yapılan swap düzenlemesi 25'ten 10'a çekilmesi öz sermaye kısmında yapılacak işlem miktarının %10'la sınırlandırılmasının etkisi var bunda. Ama genel olarak gelişmekte olan ülkelerin kurlarında doların dolara karşı bir değer kaybı olduğunu da görüyoruz. Hani sadece Türk lirasına özel bir konu yok orada.
Peki bir de sizinle geçen pazartesi konuştuğumuzda Ocak ayı enflasyonu o rakamlar açıklanacaktı. O gün içerisinde açıklandı. Tüketici fiyatları %1.35 arttı ve yıllık enflasyon %12.15 olarak açıklandı. Biraz artar demiştiniz geçen hafta.
Beklentinin üzerinde. Gerçi ben hani 11 yani %11 gibi 11 bandında bir şey olabileceğini tahmin etmiştim ama onun biraz daha üzerinde geldi. Fakat beklediğimiz gibi yani yine hep söylediğimiz şey şuydu. 2018 Ağustos'undaki kur atağının ardından ertelenmiş talepler var. Bu kur seviyesi ve enflasyonun düşmesiyle beraber bu ertelenmiş taleplerin realize olacağı bir dönem olacağını ve dolayısıyla bunun enflasyonun Ocak ayında biraz daha yüksek gelebileceğini tahmin ediyorduk zaten. Tahminden bir tık daha yukarıda geldi ama sonuç itibariyle enflasyon rakamı açıklanmadan bir hafta önce Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda Sayın Başkan Murat Uysal, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yaptığı sunumda yıl sonu için beklenen 8.2 enflasyon tahmini. Hala yani Ocak ayında bu gelen bir tık üstteki enflasyon oranına rağmen Merkez Bankası'nın önünde hala indirim için, faiz indirim için alan var. Bunun da altını çizelim. Hem kurun seviyesi, hem beklenen enflasyon 8.2, hem de 2 yıllık tahvil faiz dediğimiz bizim gösterge faizlerinde de geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir tek haneye indi. Hani yine bugün çift hanelerde ama hani her fırsatta tek haneyi kollayan bir durumu var. O açıdan baktığımızda onu %10 kabul etsek, 8.2'yi de beklenen enflasyon kabul etsek bugün 11.25 politika faizi hala Merkez Bankası'nın aşağı yönlü faiz indirmek için alanı var. Tek soru şu, hani bunu iki parçada mı yapacak, üç parçada mı yapacak, tek parçada mı yapacak ama bir sonraki toplantıda da Merkez Bankası'nın faiz indirmek için net alanı var. Bizim için önemli olan biraz da o. Çünkü o faiz aşağı indikçe reel sektör canlanıyor, kredi talebi artıyor. O kredi talebiyle beraber onun üretime döndüğünü görüyoruz. Üretim büyümeyi getirecek, büyüme istihdamı getirecek. Bana kalırsa hani işsizlik mi enflasyon mu kısmında kabul edilebilir enflasyon ama işsizlik çok düşük olması seçeneğini Türkiye'nin bir an önce hayata geçirmesi lazım ki atılan adımlardan da bunu görüyoruz. O yeni finansal mimari biraz daha büyümeye odaklanmış durumda.
Peki biraz da dünya piyasalarına, ekonomi dünyasına bakarsak neler görürüz? Bir kere Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını artık hayatını kaybedenlerin sayısının 900'ün üzerinde
910 oldu biraz önce. Son rakam oydu.
Öyle değil mi? 28 ülkede görüldüğü bilgisi var. Binlerce insana tanı konulmuş durumda. Bunun ekonomiye etkisi var. Nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bu virüs tabii 2003'teki SARS'tan çok daha farklı bir virüs olarak nitelendiriliyor. Tabii olayın biyolojik yani tıbbi tarafı var. Onu biz sadece okuyabiliyoruz.
Tabii ancak sayıları söyleyebiliyoruz.
Tabii yani biz de medyadan takip ettiğimiz kadar biliyoruz konuyu ama söylenen SARS virüsünden daha sıkıntılı bir durumu ortaya çıkartabileceği. Şimdi bu hastalığın tıbbi kısmı. Bir de ekonomi etkisine bakalım. Ekonomiyle ilgili söyleyebileceğimiz çok şey var. Sebebi şu. Çünkü Çin ekonomisi 2003'teki Çin ekonomisi değil. Çok daha büyük bir Çin ekonomisinden bahsediyoruz. Çin'in etki alanı 2003'teki etki alanının çok çok üstünde. Çin'in finansal yayılmacılığı 2003'ün çok üstünde. Çin'in kuşak ve yol inisiyatifi üzerinden aldığı aksiyon 2003'ün çok ötesinde. Dolayısıyla Çin yavaşlaması, Çin ekonomisinin duraksaması, Çin ekonomisinin karşı karşıya kaldığı riskler dünyayı 2003'e göre çok daha kötü etkileyecek. Ve etkilemeye de başladı. İşte petrol fiyatları tarafında bunu çok net görüyoruz. Orada petrol fiyatlarının talebin düşmesiyle beraber ciddi düşüşü var. Çin'den gelen ürünlere karşı ciddi bir talep düşüklüğü olduğunu görüyoruz. İşte elektronik ticaret sitelerinde bu var. İşte Çin'e seyahate getirilen kısıtlamalar, havacılık hisselerini aşağı yönlü itiyor. Pek çok şey var söylenebilecek ama özünde konu şu. Çin ekonomisi zaten bir süreden bu yana yavaşlıyordu. Özellikle biliyorsunuz 2007'den 2008'den itibaren bir yeni normalden bahsetmiştik. O yeni normalinde işte %6-7 olabileceğini söylemişti Çin devlet başkanı. Şimdi onun da altına düşüyoruz. Bu çok iyi değil dünya ekonomisi açısından çünkü artık bütün dünyanın üretim üssü haline dönüşmüş durumda Çin. Ve aynı zamanda Çin hem bir taraftan dünyanın üretim üssü, bir taraftan da dünyanın tüketim üssü. Çünkü 1.7 milyar insan var. Hemen yanı başında Hindistan var yine 1 milyardan fazla nüfusla. Yani Çin ve Hindistan başkentlerini merkez kabul eden bir daire çizersek dünya nüfusunun yarısından fazlası o dairenin içinde yaşıyor. Dolayısıyla buranın yavaşlaması çok iyi değil. Dünya ekonomisi açısından. Bunun etkilerini göreceğiz. Petrolde çok hızlı gördük. Zaten biz küresel büyüme rakamlarını aşağı yönlü revize ediyorduk. Hem IMF tarafında hem Dünya Bankası tarafında. Şimdi biraz daha aşağı yönlü revize edeceğiz ki bu iyi değil. Bir de zaten bir süreden bu yana devam eden ticaret savaşlarının etkisi var. Brexit oldu Avrupa Birliği tarafında. Onun da negatif etkisi vardı. Yani 2020'ye iyi başlamadık. İşte o Süleymani suikasti, yaşanan doğal afetler, üzerine bir de bu Çin konusu. Zaten ticaret savaşlarının birikimli etkisi vardı. Bir de virüs konusunu üst üste koyduğumuzda 2020 için bütün beklentilerimizi zaten aşağı yönlü revize ediyorduk. Daha da aşağı yönlü revize etmemiz gerekecek. Bizim gibi ülkeler için yani petrol net ithalatçısı ülkeler için iyi bir haber. Petrol fiyatları düşüyor. Ama Türkiye için bir iyi haber daha var. O yeni finansal mimariyle rekabetçi kura geldiği için TL. Geçtiğimiz haftalarda Fitch'in bir değerlendirmesi vardı. Koronavirüsten Türkiye ekonomisi olumlu etkilenecek. Çünkü bir hızlı bir şekilde Çin'den olan talebin Türkiye'ye kaydığını görüyoruz. Yani uzunca bir süreden bu yana Çin'in Türkiye'ye verdiği zararı bir kısmını en azından kapatabileceğimiz bir dönem var. Keşke hiç hastalık olmasaydı, keşke hiç insanlar hayatını kaybetmeseydi ama bir taraftan da reel gerçekler var ekonomi tarafında. Türkiye ekonomisi, gayri safi milli hasılası bu işten olumlu etkilenecek gibi görünüyor. Çünkü gerçekten Çin'de üretilen ürünlerin muadili olabilecek ürünler Türkiye'de üretiliyor. Yani bir kısmı, tamamı değil. Ve TL'nin de rekabetçi kurda olması Türk lirasının bu seviyesi de bizi bir alternatif haline getirdi. Bu işten Türkiye olumlu etkilenecek gibi görünüyor.
Peki, evet, ekonomi dünyasında gelişmeler bu yöndeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Katıldığınız için. Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
Bu Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan hasretini dindiriyor, memleketi size getiriyor.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, dünyaya sesleniyoruz.
Sesleri 2020'de de sizlerle. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında hafta içi her gün 15 haberlerinden hemen sonra kültür ve sanattan sağlığa, bilimden eğitime, toplumsal yaşamdan teknolojiye kadar birçok konuyu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizler için hazırladığımız özel köşelerimizle göç yollarında yürüyecek ve haklarımızı öğreneceğiz. Hayatı huzurla karşılayacak ve öyküleriyle türkülerimizi yaşatacağız. Sözcüklerin sihrini hayata geçirecek ve kara göz perdesini radyonuza getireceğiz. Yeni yayın döneminde de bizler pazartesiden cumaya kadar Türkiye saatiyle 15.05'te stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızla sizleri bekliyor olacağız.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 2. İstanbul parçalı ve az bulutlu 8. İzmir az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13. Erzurum parçalı ve çok bulutlu -12. Amsterdam yağmurlu 9, Atina az bulutlu 14, Bağdat sisli 9, Berlin yağmurlu 9, Paris yer yer sağanak yağışlı 12, Roma hafif sağanak yağışlı 15, Saraybosna az bulutlu 9, Kiev çok bulutlu 5, Londra sağanak yağışlı 10, Moskova parçalı bulutlu 2, Lefkoşa parçalı bulutlu 12, Madrid az bulutlu 17, Mekke sisli 29, New York hafif yağmurlu 9, Viyana yağmurlu 14.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, iyi sabahlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir haftaya başlarken yaşanan iç ve dış gelişmeleri konuşacağız sizinle. Hem bu hafta yaşanacak gelişmeler var, hem geçen haftadan kalan konu başlıkları var. İdlib başlığı, İdlib meselesi çok hareketli. Onunla ilgili konuşacağız ama bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 6 Şubat'ta The Guardian gazetesine verdiği bir röportaj var. Bu röportajda yaptığı açıklamalar Türkiye'den tepkiyle karşılandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sözlerinin arkasında durdu. Ne diyordu o gazeteye yaptığı açıklamalarda? Bir kere adada federal bir çözüme tez zamanda varılmadığı takdirde bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceğini ifade etmişti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ile Lefkoşa arasındaki ilişkiyi ana vatan, yavru vatan olarak tanımlamasına katılmadığını belirtmişti ve Türkiye ile bağımsız ve kardeşçe ilişkiler istediğini vurgulamıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye ekonomik bağımlılığını azaltması için daha fazla şey yapması gerektiğini, bunun için de Güney Kıbrıs'ın desteğine ihtiyacı olduğunu savunmuştu. Bir de adanın kuzeyinin Kırım tarzı ilhak ihtimali sorusunu korkunç ifadesiyle cevaplamıştı. İkinci bir tayfur sökmen olmayacağım ifadeleri yine verdiği röportajda yaptığı açıklamalardandı. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
Ben de korkunç değerlendiriyorum. Açıkçası gerçekten korkunç. Yani 1974'te Rumların jenosit, soykırım yoluyla Kıbrıs Türklerini yok etmeye karar verdikleri bir başlangıçtan, katliamlar sürecinden süreci alarak Kıbrıs Türk'ünü yeniden özgürleştiren ve bugüne gelmesini temin eden bir iradeye karşı, buna hadi Anadolu'nun politik iradesi diyelim. Çünkü Anadolu'daki sıradan insanların Kıbrıs'a karşı duyduğu sevgiyi, muhabbeti, hele Kıbrıs Barış Harekatı'na atfettikleri değeri, anlamı dikkate aldığında ve sıradan insanların kuruş kuruş verdiği vergilerle Kıbrıs'ın bu hale geldiğini, kendi güvenliğini tesis edecek, kendini onurlu bir siyasi varlıkla temsil edecek bir duruma gelmesinin en büyük müsebbibi olarak Anadolu'da çıkan bu iradeye, bu şeylerle, kelimelerle itiraz etmesi ve korkunç filan laflarıyla Kıbrıs Türk'ünün anavatana katılmasının felaket olacağını söylemesi gerçek anlamda siyasi bir felaket. Yani bütün olayları görmemek anlamına geliyor. Siz bir miktar mülakatı özetlediniz.
Evet.
İşte yani Türkiye iktisadi bağımlılık yerine Rum kesimine iktisadi bağımlılığın geliştirilmesi gerektiğini söyleyecek kadar kendini politik şeyini, angajmanlarını açığa düşürmüş bir siyasetçiden söz ediyoruz. Anlıyoruz, bu biraz daha Kıbrıs'ta seçim konjektörüne giriliyor. Kendi marjinal tabanına dönük bir mesaj veriyor. Ya da işte kendini adada kuvvetlendirmek için anlaşılan Batılılardan destek arıyor Türkiye'ye karşı. Batılılar biliyorsunuz bu tip şeylere çok meraklıdırlar. Gereken desteği kendilerine verecektirler. Ama Kıbrıs Türk halkı da gereken cevabı kendisine verecek. Yani burada Tayfur Sökmen gibi büyük bir kahramanı, Hatay'ın Gazi vefat etmeden önce Türkiye'ye katılışını temin eden o mücadeleyle dolu sürecin en büyük aktörü durumunda olan şeyde, bölgede Tayfur Sökmen olmayacağım demesi. Yani inanılmaz vahim yani. Tayfur Sökmen, evet. Yani Tayfur Sökmen, sen Tayfur Sökmen olamazsın. Yani diye verilecek tek cevap, senden bir Tayfur Sökmen çıkmaz. Yani o kadar karmaşık bir zihin hali söz konusu ki. Umuyorum bugün yarın yeniden bunlarla ilgili yanlış anlaşıldım. Özür dilerim vesaire, hatırlayın. Daha önce de böyle şey söz konusu olmuştu. Fakat bir şeyin burada altını çizmek gerekiyor. Tabii Anadolu'daki insanın Kıbrıs deyince duygularının harekete geçmesi, karşılıksız fedakarlığın ve duygusal bağlılığın had safhaya çıkması, bir yana aslında Anadolu'daki insanlar Kıbrıs'ın iç siyasetiyle çok da fazla bilmezler, ilgilenmezler. Onun için de bu tablo bir miktar Ankara'dan bakıldığında, Çorum'dan, Yozgat'tan, Düzce'den, Erzurum'dan bakıldığında pek anlaşılamıyor. Yani Kıbrıs'ın iç siyasetinde ciddi olarak güneyle irtibatlı, oradaki eski EOK'cı yapılarla, bir kısmı oradaki komünistlerle, AKEL'le vesaire irtibatlı, bir kısmı İngiliz siyasetiyle irtibatlı, Batı ile irtibatlı siyasetçiler ve siyasal akımlar var. Onlar orada duruyorlar. Onlar kolay kolay değişebilecek durumda değiller. İngiliz Kıbrıs'taki Türk siyasetinin parçalarından biri onlar. Ama diğer taraftan da başta Sayın Kıbrıs Başbakanı olmak üzere Kıbrıs'ta pek çok Türkiye'nin yaptığı fedakarlığın hakkını veren ve Türkiye'ye yürekten gönülden bağlı çoğunluğu oluşturan bir halk ve siyasetçi var. Yani onun için bu hezeyanlara karşı o kadar da fazla ciddi alarak şey etmemek gerekiyor. Duygusal bir tepki içine girmemek gerekiyor. Bak Kıbrıslı kardeşlerimiz de ne yapıyor. Böyle bir şey düşünmemek gerekiyor. Kıbrıs halkı halen daha Türkiye'nin sapasağlam yanındadır. Yaptığı büyük fedakarlığın farkındadır. Yürekten ve gönülden Kıbrıs davasına ve Türkiye'ye bağlıdırlar. Her şeyden önce yani Kıbrıs'ın Türk tarihinin en sembolik ismi hiçbir zaman mevcut Cumhurbaşkanı olmayacaktır. İşte bu zaman bu soruyu sorduğumuz andan itibaren kim bu davanın sembolik ismi? Rauf Denktaş gibi Kıbrıs davasıyla özdeşmiş, Türkiye'nin milli varlığının bir parçası olarak Kıbrıs'ta aslanlar gibi mücadele etmiş, çok önemli bir büyük dava adamını, bir büyük kahramanı da anmadan geçmemek gerekiyor. Dolayısıyla bu hezeyanlar karşısında hiç ciddiye almamak gerekiyor bu hezeyanları. Endişeye kapılmamak gerekiyor. Kıbrıs daha nice denktaşlar çıkarabilir. Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin doğal bir parçasıdır. Kıbrıs'a uzanan büyük Türk dünyasının ve Türkiye'nin bir parçası olarak Kıbrıs'taki varlığını Türkler devam ettirecekler. Bu bir tür sömürge kafalı, sömürgecilikle kendini irtibatlayarak konumlamış siyasetçilerin Kıbrıs Türk halkını etkileyecek ne de neticeyi tayin edecek güçleri hiçbir zaman olmayacaktır. Allah onlara da fırsat vermesin ayrıca. Hı hı. Yani dolayısıyla üzgünüz. Türkiye, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başındaki Cumhurbaşkanı sıfatlı bir siyasetçinin ağzından böyle şeylerin çıkıyor olması gayet tabii bizleri, Türkiye'yi, Kıbrıs Türk halkını üzmektedir. Ama siyasetin doğasında böyle şeyler de söz konusu. Bunlar şey etmemek gerekiyor. Eminim ki seçimde bu şeylerin, hezeyanların en iyi cevabını sandıkta Kıbrıs Türk halkı verecektir. Diğer tarafta bir şey daha söylemek gerekiyor ki, yani özellikle anlam planından sonraki süreç içerisinde şu ortaya çıkmıştır. 74'ten bu yana beklenen, aranan çözüm artık bizzat çözümü Rumların reddetmesiyle, yani anlam planını reddetmesiyle birlikte rafa kalkmıştır artık. Yani bir uzatmalar oynuyoruz aslında. Yani karşıdaki halk, Türk halkı evet birlikte yaşayalım dedi Rumlara. Üstelik de büyük fedakarlıkları yapmaları gereken bir çözüm planıydı bu, biliyorsunuz. Çok tartışmalı oldu. Rumlar böyle bir çözümün parçası değiliz. Biz sizle birlikte yaşamak istemiyoruz dediler. Yani şahsi kanaatim o noktadan itibaren Türkiye Kıbrıs siyasetini değiştirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası planda tanınması, bağımsızlığı, belki Türkiye ile entegrasyonu, bütünleşmesine dönük yeni bir politik şey üzerinde, güzergahta yeniden Kıbrıs siyasetini konumlamalıydı. Şimdi bu olmayınca ikili bir yapı ortaya çıkıyor. Yani şimdi bu müzakere süreçlerinde olması gereken, Güney'le bütünleşmek üzere kendini konumlamış ve adeta motivasyonu, bütün motivasyonu ona doğru olan bir siyasetin aktörleri de önemli oluyor. Yani Türkiye ile değil Rumlarla bütünleşeceğiz. Psikolojimizi, siyasetimizi, algımızı buna göre oluşturalım diyen siyasetçilerin bazı şeylerin böyle bir gerekçenin arkasına sığınarak hiç kabul edilemeyecek bir gayrimilli siyasetin unsuru haline gelmesi daha mümkün olabiliyor. O bakımdan ben yakın zamanda artık Kıbrıs'ta denizin bittiğini, hele hele Rum kesimine verilen destek ve Rum kesimiyle ilgili son dönemdeki bu silahlanma haberleri vesaire dikkate alındığında, Türkiye'nin artık Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dikkate alındığında bir yol ayrımına bu konuda gelindiğinin farkında olduğunu Türkiye'nin düşünüyorum. Uygun bir pozisyonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tahkim edecek adımları Türkiye atacaktır. Yani başka çare yol kalmamıştır. Çünkü Rum kesiminin şeye alınması, hatırlayın, yani Türklerle bir arada yaşamak istemiyoruz iradesi, anlam planının onaylanmaması, ardından Rum kesimi ödüllendirerek Avrupa Birliği'ne üyelik kabulü gerçekleştirdi, üye olarak alındı. Düşünün, o kadar sorunlu bir, parçalanmış bir adanın bir parçasını Kıbrıs'ı temsil eden bir devlet olarak tanıyıp eğer Avrupa Birliği'ni alıyorsa bir irade, zaten çok sorunlu bir adımı sonuçları ne olursa olsun göze alarak bunu yapıyor demektir. Yani Türkiye'nin bunu daha şeyinde ne derler, meseleyi fark ederek değerlendirmesi gerekiyordu. Yıllar içinde büyük ölçüde bunu yaptı ama yani bu bütünleşme süreci vesaire işin yönünü değiştirebileceğine bir miktar inandı Türkiye. Fakat sonuç beklediği gibi olmadı. Tahmin ediyorum yakın zamanda. Bunun sinyalleri de var. Türkiye biraz ortalık sakinleşince Kıbrıs'ta beklenen adımları atmaya başlayacaktır. Konjonktür de yavaş yavaş bunun için müsait hale geliyor.
Evet. Bir başka önemli başlık, başta da belirttiğimiz gibi İdlib meselesi. İdlib'deki gerginliğin azaltılması, yükselen tansiyonun düşürülmesi için hafta sonu toplantılar vardı. 8 Şubat Cumartesi günü Rusya'dan bir heyet geldi. Askerler, diplomatlar, istihbaratçıların olduğu bir heyet, toplantılar yapıldı. Bir de İdlib'in güneyindeki Mastume, güneydoğusundaki Sarmin yerleşim bölgeleriyle doğudaki Taftanas askeri üssüne Mehmetçik konuşlanıyor. Ve çok sayıda da askeri mühimmat o bölgeye doğru harekete çıktı, gidiyor. Bir hilal kuşatmasına alındı İdlib'in. Sabah gazetesinde yer alıyor. Suriye ordusunun İdlib'deki ilerleyişini durdurmak amacıyla harekete geçti Türk Silahlı Kuvvetleri. Nasıl değerlendireceksiniz İdlib'deki durumu? Önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir?
Vallahi son derece dikkatli olunması gereken çok zor bir süreçle karşı karşıyayız bir kere. Çünkü yani aşağı yukarı muhalifler her yerden sürülerek İdlib'e toparlanmıştı, hatırlayalım. O zaman Türkiye de uyardı bu toparlamanın bir sürü sorunlar yaratacağını. Çin'de terörist olarak bilinen örgütlerin de olduğu çok sınırlı bir çevrede 3,5-4 milyon insan bir araya getirildi. Şimdi bunun aşağı yukarı herhalde tahmin ediyorum 1/4'den daha fazlası bu Soçi sürecinden sonra ilk defa gözlem bölge noktaları oluşturulduktan sonra hiç bunlar dikkate alınmadan gerekli mutabakatlar bir tür işgal edilmiş, yeniden şey edilmiş durumda, temizlenmiş insandan temizlenmiş durumda. İşte haber ajanslarının çektiği fotoğraflardan, videolardan görüyoruz ki sokaklarda, şehirlerde insan yok artık. Çünkü bunlar yüz binlerce insan İdlib'in kuzeyine, Türkiye sınırlarına doğru göç halinde. Büyük bir insani felaket var. İşte Birleşmiş Milletler bunun altını özellikle çiziyor. Vesaire. Bu çerçeve içerisinde bu kadar kritik bir konumda, ayrıca da Türk askeri birliğine yapılan saldırı ve 8 şehitle birlikte bütün denklem ve işin rengi değişti. Bulunduğumuz noktada rejim şeyle beraber kendi müttefikleriyle ve Rusya ile birlikte ilerlemeye devam ediyor. Türkiye kendine dönük saldırıya ağır bir cevap verdi. Fakat ayrıca da bu ay sonuna kadar eski yerlerine, mutabakat öncesi yerlerine rejimin dönmesini talep ediyor. Aksi halde yepyeni şartların oluşacağını söylüyor Cumhurbaşkanı. Yani dolayısıyla denklem bozulmuş durumda. Sahadan gelen şey, fotoğraflar, bilgiler çok korkunç, provokatif işler var işte. Mezarlıklar basılıyor, mezarlar açılıyor vesaire gibi. Buradan bir şey, bir takım güçler kalıcı bir mezhep çatışmasını üretmeye ve türetmeye dönük şeyler, işler yapıyorlar, çabalar hı hı. gösteriyorlar. Hı hı. İşte Türkiye mezhepçi bir siyasetle etiketlenerek bir çerçevenin içine alınmak isteniyor. Bu yolla mahkum edilmek isteniyor. Oysa Türkiye'nin Suriye'de oynadığı rol gayet açık yani. Türkiye ciddi bir Suriye kaynaklı büyük bir tehditle karşı karşıya. Bu tehdidin bir kısmı terör, bir kısmı göç. Suriye'nin parçalanması yoluyla ortaya çıkacak büyük felaketin yani Türkiye'yi çok ciddi olarak etkileyeceğini düşünüyor Türkiye ki çok doğru düşünüyor. Durum aynen böyle. Velhasıl bulunduğumuz noktada hafta sonu yapılan iki günlük bu Türkiye-Rusya görüşmeleri, Ankara'da yapılan görüşmeler çok önemliydi. Halen daha bu görüşmelerden ne somut sonuçlar çıktığına dair aydınlatıcı bir açıklama yapılmış değil. Muhtemelen bazı bu görüşmelerden belli sonuçlar elde edilmiş olabilir. Yani ufak tefek sızan bilgilere göre Ruslar var olan şu ana kadar alınmış mesafedeki yerlerde kalmayı teklif ediyorlar. Türkiye bunu kabul etmiyor. Yeniden eski yere rejim güçlerinin yeniden dönmesini talep ediyor. Yani karışık bir tabloyla karşı karşıyayız. Rejim güçleri ve Rusya aşağı yukarı İdlib'in banliyölerine kadar girmiş durumda. Türkiye çok büyük bir askeri kapasite sevk ediyor bölgeye. İşte siz programa girerken özetlediniz. Bunun bir anlamı var. Yani bu ayın sonunda eğer Türkiye'nin talepleri yerine getirmezse yeniden rejimle Türkiye arasında bir sıcak çatışma ihtimali söz konusu. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı uyardı. Bu konuda Rusya'nın araya girmemesini istiyoruz. Türkiye ile rejim arasında bir meseledir bu dedi. Ve diğer tarafta Amerika'da topa girdi. Önce sözcü, sonra Dışişleri Bakanı. Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi. Ardından İngiltere Türkiye'ye destek verdi. Yani dolayısıyla adeta uluslararası planda İdlib'deki suyun biraz daha kaynaması, oradaki çatışma dinamiklerinin biraz daha harekete geçmesi de arzu ediliyor göründüğü kadarıyla. Burada tabii bizim arzumuz yeniden Astana-Soçi çizgisinde mutabakatın revize edilerek ortak bir anlayışın belirlenmesi ve çözüm sürecinin hızlanmasıdır. Yani Türkiye'nin de Rusya'nın da herkesin çıkarı bu yöndedir. Aksi halde Türkiye'ye mücavir grupların baskı altına kalması, Türkiye'nin gözlem noktaları, düşünün bugün önemli bir kısmı rejimin kontrolündeki bölgelerde kalmış durumda. Yani bu önemli bir şey. Yani Türkiye'nin iradesinin görülmemesi, yok sayılması anlamına geliyor bir yerde. Bütün bunların yeniden gözden geçirilerek konuşulması, sorunların diplomasi yoluyla masada çözülmesi, müzakerelerle en doğru ve en etkili yol olarak görülebilir. Yoksa askeri yöntemlerle bu sorunların ne kadarı çözülür, bunu öngörebilmek son derece zor. Demin dediğim gibi bölgedeki meselenin, trajedinin, çatışmanın insani boyutuna sürekli Birleşmiş Milletler dikkat çekiyor. Önemli bir insani dram yaşanıyor bölgede. Kış koşulları sürerken milyonlarca insan ağaç, sefil, yüz binlerce insan kamplarda, çadırlarda büyük bir trajediyi yaşıyorlar. Adeta yani terörü temizleyelim derken şehirler adeta insansızlaştırılıyor. Kasabalar insansızlaştırılıyor. Büyük bir felaket fotoğrafı. Yani umalım ki dediğim gibi net sonuçlar daha kamuoyuna yansımış değil ama bu hafta sonu yapılan görüşmelerden, Türk-Rus görüşmelerinden ileriye matuf sonuç getirici bazı sonuçlar elde edilmiş olsun.
Evet, bir de bu hafta içerisinde 13-14 Şubat tarihlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği bir Pakistan ziyareti var. Diyor ki Didem Özeltümer yazısında, başta İdlib olmak üzere dış politika mesajlarını vereceği bir başka durak olacak Pakistan diyor. Böyle bir yorum yapıyor. Siz bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz?
Biliyorsunuz dış politika her ne kadar bugün biz şeyden bahsetmiş olsak bile İdlib'den, geçen hafta hatta son iki haftadır uluslararası planda Türkiye'nin de gündemin önemli parçasını oluşturan konu bu Trump'ın planıyla ortaya çıkan güya yeni Filistin barışı meselesi ve bunun İslam dünyasındaki ve bütün dünyadaki yansımalarını konuşuyoruz. Şimdi bu tepişeye karşı, plana karşı Filistin tarafının olmadığı, bütünüyle kendilerinin çalıp kendilerine oynadıkları, oyundaşları bazı büyükelçilerin de toplantıda bulunduğu, Arap ülkelerinin bazılarının büyükelçilerinden söz ediyorum. Bir seremoniden bahsediyoruz. Bu seremoni büyük bir şey yarattı, tepki yarattı uluslararası planda. Türkiye şunun üzerinde duruyor. Yani özellikle bu Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Mısır'ın, İsrail'le ve Amerika'yla bir miktar yakın pozisyonları sebebiyle bu çözüm paketine tepki göstermedikleri, beklenen tepkiyi göstermedikleri, hatta örtülü olarak yanında yer aldıkları, bunun da büyük bir problem olduğuna dair bir siyasi kanaata sahip Türkiye ve beklenen tepkiyi göstermesi gerekirken bu ülkelerin göstermemesine karşı bir tepki harekete geçirmeye çalışıyor. İşte özellikle Kudüs'e dönük hassasiyetler üzerinden. Tahmin ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın Pakistan ziyareti daha çok Filistin ve Kudüs meselesindeki Müslüman coğrafyadaki uluslararası duyarlılığı daha kuvvetli hale getirmek, harekete geçirmek ve ayrıca da bir kısım sorunların yeniden gözden geçirmesine dair bir fırsat oluşturacaktır. Özellikle biliyorsunuz Türkiye, Afganistan, Pakistan arasında oluşmuş üçlü grubun yürüttüğü yıllık toplantılar var. Bu belli yere yerle, yani belli bir etki yaratan önemli bir aslında diplomatik platform Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında. Ayrıca da Pakistan'la Türkiye arasındaki diplomatik ilişkileri, tarihsel kardeşliği ve pek çok konudaki uluslararası paralelliği konuşmaya gerek yok. Halen daha Pakistan bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkeleri içerisinde yer alıyor. Müslüman dünya için de öyle. Ayrıca da son dönemde benzer, Türkiye ile benzer problemlerle karşı karşıya kaldı bir tür kaderdaş da. Yani ya, o kadar büyük bir terör baskısı altında ki, yani onu da yıllardır, Afganistan'ı da en çok başta terörizm ve göç üzerinden Afganistan meselesi enfekte ediyor. Benzer bir tecrübeyi biz Suriye üzerinden yaşıyoruz şimdi. Suriye, Pakistan'daki hükümetler falan sık sık Amerikan destekli darbe teşebbüsleriyle karşı karşıya kalıyor. Benzer problemlere biz sahibiz vesaire. Yani Türkiye ile Afganistan, Pakistan arasındaki kardeşlik hukuku ilişkisi çok özel ve çok önemli. Türkiye'de de dikkat edersek, Afganistan'da da iktidarlar değişse bile, kim gelirse gelsin, bu psikoloji, ortak alan, aidiyet duygusu, iklim değişmiyor. Çok güzel bir şey. Gerçekten güzel bir şey.
Evet.
Umalım ki bu ziyaret yepyeni güzel gelişmelerin kaynağı olsun.
Peki. Yüzyılın planı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen konferansa gönderdiği bir mesaj var. En son onu da belirtelim. Böyle bir planın gerçekleşmesine, bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği mesajda.
Tabii, hatırlayalım. Ayrıca bunun altını bir kere daha altını çiziyor ki, diyor ki Kudüs bizim kırmızı çizgimiz. Aslında herkes bunun ne anlama geldiğini çok fazla düşünmüyor ama bu çok ciddi bir tespit ve ciddi bir deklarasyon. Yani adeta Kudüs bizim kırmızı çizgimiz derken Türkiye bir kere daha Filistin meselesini bütün Arap Ligi tepede olan önemli Arap ülkelerine rağmen işi sırtlayıp omuzlamış bir ülke fotoğrafında, aynı zamanda bu Türkiye'nin hedef olarak seçilmesinin de önemli sebeplerinden birisini oluşturuyor.
Peki hocam. Dediğimiz gibi yoğun bir hafta başlıyor. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi haftalar.
Programımıza katıldığınız için akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.